Ayrım 26, sayfa 233. 12 Kasım, 11.05. O pazartesi sabahı Washington Anıtı dibinde çok fazla turist yoktu. Parkta yarı dolu iki otobüs vardı sadece. Gök açık ve maviydi. Bir kilometre kadar ötede Beacon tepesinde Beyaz Saray yükseliyordu. Carla Sheriff ve Nikolay Gorev ayrı ayrı gelip bir bankta oturdular. Beklerlerken kamerayla otobüslerinden inen turistlere bakan Raşit'i gördüler. Raşit sırt çantasından bir video kamera çıkarıp ayarlarıyla oynamaya başladı. Bu bir araya gelmenin güvenli olacağını gösteren işaretti. Karşıdan cevap işaret gelinceye kadar bekledi. Gorev gazetecisini açtı ve okur gibi yaptı. Raşit yaklaştı. Yanlarına oturdu. Gorev Visto ile konuşmasını anlattı. İstediklerimizi minibüs, üniformaları, silahları 48 saatte getirecek. Ne kadar? 20 bin dolar. Polise ispiyonlamayacağından emin miyiz? Bu konuda güvence verdiler. Umarım haklısındır Gorev. Gerektiğinde kimyasal ile cihazı Washington'ın merkezine taşımak için minibüse ihtiyacımız olacak. Kusursuz taklit edilmiş bir polis aracıyla durdurma tehlikesi pek az. Ya maldan ve evdeki iki arkadaşımızdan ne haber? Bu sabah kontrol ettim, bir sorun yok. Raşit uzaktaki Beyaz Saray'a iğrenerek baktı. Artık her şey Amerika Başkanı'na bağlı. İsteklerimizi derhal yerine getirecek mi bakalım. Bunun cevabını adamımla buluştuğumuzda öğreneceğiz. Ne zaman? Öğlen inşallah. Raşit yanındakilere baktı. Sonra buluşuruz. Amerikalıların neler planladıklarını öğrenir öğrenmez raporumu göndereceğim. Ebu Haşim bir sonraki adımımıza karar verir. Eğer Beyaz Saray'dan gelen haberler kötüyse ne olur? Diye sordu Carla. Ya Amerikalılar isteklerimizi karşılamayı reddederlerse? Raşit ayağa kalktı. Çelik gibi bakışlarını genç kadına dikti. İmanının ne oldu Carla Sheriff? Amerika başkanı ondan ne istiyorsak onu yapacak. Başka seçeneği yok. Aklı başında hangi başkan başkentini ölüme mahkum eder? Bay Kane, dedi Paul Burton kısık sesle. Bize ilginç ama rahatsız edici bir portre çizdiniz. CIA'nin Lucius Kane'i 20 dakika boyunca Ebu Haşim'in hayatını anlatarak odadakilerin hayranlığını kazanmıştı. CIA raporu tüm önemli ayrıntıları belgeliyordu. Haşim'in babasının 11. karısı Suriyeli bir kadından 1957 yılında Şeyh Vahap Haşim'in 17. oğlu olarak doğmuştu. Yüzyılın başında Yemen'den Suudi Arabistan'a göçen Şeyh Vahap, burada işe küçük bir aile inşaat şirketi kurarak başlamış, dini bütün bir iş adamıydı. Babasının Suudi Kraliyet ailesiyle dostluğu, şirketin önce Müslümanların kutsal kenti Mekke'de prestijli inşaat anlaşmaları imzalamasını, daha sonra da Körfez'in hemen her ülkesinde binlerce konut, askeri tesisler, fabrikalar, yollar, resmi binalar yapan bir taahhüt imparatorluğuna dönüşmesini sağlamıştı. Uluslararası finans ve bankacılıkta tarım ve sulama işleriyle uğraşan, Audi ve Porsche gibi parlak yabancı şirketlerin Suudi Arabistan'daki temsilciliğini yapan dev bir imparatorluk. Rapordaki babanın 70'li yılların başında bir uçak kazasında öldüğü, 12 evliliğinden geriye 52 çocuk ama daha da önemlisi 5 milyar doları aşkın bir sanayi ve finans imparatorluğu kaldığı belirtiliyordu. Haşim bu mirastan payına düşen 100 milyon doları aşan serveti akıllıca değerlendirmiş, bir hesaba göre 500 milyon dolara çıkarmıştı. Öteki ayrıntılarda Haşim'in 1973 yılında liseden mezun olduğu, o dönemde gece kulüpleri ve barlarıyla ünlü Beyrut'u sık sık ziyaret ettiği anlatılıyordu. Yıllar boyu bir playboy hayatı yaşamış, çoğu kez güzel kadınların eşliğinde Beyrut kumarhanelerinde görülen içki ve kumar düşkünü biri olarak ünlenmişti. CIA belgeleri Ebu Haşim'in bar kızları ve bir fahişe de dahil güzel kadınlar için en az 3 kez bar kavgalarına karıştığını belirtiyordu. Raporda Haşim'in ailenin yüz karısı olmaktan sıkılmaya başladığı, babanın veliaht olarak seçtiği büyük abisinin gölgesinden kurtulamadığı ve Şeyh Vahab'ın sevgisini bir türlü kazanamadığı, ailede sözü dinlenir biri olamayacağı için umutsuzluğa sürüklendiği anlatılıyordu. Bundan sonraki bölüm, Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okumak üzere yazılan Ebu Haşim'in Müslüman Kardeşler Örgütü'yle nasıl tanıştığını anlatıyor. Bu tanışıklıktan sonra uğruna savaşacağı davanın nasıl şekillendiğinin, hayatının nasıl değişip ödün vermez bir kökten dinci olduğunun altını çiziyordu. 1979 yılında Sovyet güçleri Afganistan'ı işgal ettiğinde bu haksızlık karşısında ayaklanan birçok Müslüman genç gibi Haşim de Sovyet işgalcilere karşı savaşan mücahitlerin saflarına katılan gönüllülerden biri olmuştu. Büyük servetini ve mühendislik becerilerini kullanarak mücahitlere maddi ve taktik yardım sağlamış, sahra hastaneleri ve eğitim kampları oluşturulması için çalışmalar yapmış, direnişçilerin ailelerine para yardımında bulunmuş, bütün bunların sorumluluğu da yoldaşları tarafından kahramanlık mertebesine yükseltilmişti. Rapor, Afganistan'da Sovyetlere karşı kazanılan zaferin verdiği güvenle Haşim'in gözlerini ana vatanı Suudi Arabistan'a çevirdiğini anlatıyordu. Giderek derinleşen paranoyası onu İslam dünyasının, Batı'nın özellikle de büyük şeytan olarak adlandırdığı Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi altında olduğunu inandırmıştı. Sovyetlerin yenilgiye uğratılması mümkünse diye düşünüyordu Haşim, Arap petrol alanlarını yağmalayan, Arap kültürünü yok eden cani kafirlerin dünyasına, Batı'ya da diz çöktürülebilir. Belge, Haşim'in İslam dünyasına yerleştirmek istediği katı yaşam biçimini de açıklıyordu. Kur'an yasası, şeriatın mutlak hakimiyeti, kadınlara eğitim ve çalışma yasağı, sarhoşların kırbaçlanması, zinacıların rejim edilmesi, katillerin kellelerinin uçurulması, hırsızların ellerinin kesilmesi, müziğin, genel evlerin ve alkolün yasaklanması. Daha da korkunç olanı, Haşim'in terör faaliyetlerini kapsayan uzun tarihçeydi. Bu tarihçe, El-Kaide'nin kuruluşunu, Haşim'in Çeçenistan'da, Lübnan'da, Somali'de, Filipinler'de, Pakistan ve Uzak Doğu'da mücadele eden İslamcı gruplara ve bazı İslam ülkelerine yardım için kişisel servetinden yararlanmasını, Amerika ve Batı'ya karşı cihat ilan etmesini ve yandaşlarının Amerika büyükelçiliklerine ve askeri üslerine karşı giriştikleri bombalı saldırıları içeriyordu. Temelde, diye bitiriyordu Lucius Kane raporunu, Haşim tek adam, karmaşık ve anlaşılması güç kişiliği olan bir fanatik. Onu harekete geçiren düş, Batı'nın parasal ve askeri üstünlüğüne son vermeye kararlı, güçlü ve birleşik bir İslam dünyası kurmak. Kendini kutsal bir savaşçı, Kudüs'ün Haçlıların elinden kurtaran Selahaddin gibi görüyor. Tanrı'nın tümüyle ondan yana olduğunu inanıyor ve Arap davası için hayatını feda etmeye hazır. Sabır, fedakarlık ve kararlılığın askeri bakımdan daha üstün bir gücü yenmeye yeterli olacağını Afganistan'da öğrendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin köşeye sıkıştırdığını bildiğinden, bunu bilmiyor olması düşünülemez, geri adım atmayacaktır. Bu işi sonuna kadar götürecektir. Bu herifin blöf yapıyor olma ihtimali hiç mi yok? Diye sordu Burton. Washington'a kimyasal saldırı planını gerçekleştireceğinden kesinlikle emin misiniz? Hiç kuşkum yok. Haşim apaçık terörizmden yana. El-Kaide'nin neler yapabileceğini Nairobi ve Darüsselam'da kola saldırdıklarında gördük. Söylediklerinde ciddi. Eğer istediğini alamazsa dediğini yapacaktır. Burton konuyu tartışmaya açmak üzereyken Profesör Janet Stern daha çabuk davrandı. Ellerinin sonuna yaklaşmış, kuş gibi ufak tefek bir kadın olan profesör, sarıya boyattığı saçlarını kısacık kestirmiş, dik yakalı siyah bir kazak, siyah likra pantolon ve ağır ayakkabılar giymişti. Küçücük burnunu oturttuğu koyu renk çerçeveli gözlüğüyle New York'un kuşa kağıda basılı kadın dergilerindeki eğlence düşkünü görmüş geçirmiş teyzeleri hatırlatıyordu Burton'a. Bağnaz bir kökten dinciyle karşı karşıya olduğumuz çok açık. Üstelik Haşim'in istediği gibi bir İslam toplumu çok güçlü bir denetim gerektirir. 54 kişilik bir ailede kıyıda köşede kalmış bir insan olarak kendini göstermeye ve değerini kanıtlamaya büyük bir istek duyuyor. Çocukken dini bütün bir Müslüman ve başarılı bir adam olan babasıyla bir sevgi nefret ilişkisi kurmuş. Genellikle erkek çocuklar babalarıyla rekabete girmek isterler. Haşim'in de farklı olduğunu sanmıyorum. O gücü, başarıyı ve dindarlığı aşmak ve babasından çok daha önemli bir iz bırakmak istiyor. Aynı zamanda onu iten, ona yabancılaşan ailesini de cezalandırıyor. Kraliyet ailesiyle dostluklarından, iş hayatındaki başarılardan, Suudi toplumdaki parlak konumlarından, kısacası ailenin sahip olduğu ne varsa hepsinden iğreniyor. Dine yönelmiş olabilir. Ama hala bir asi. Üstelik iddialı bir asi. Amerika'nın ve Batı'nın etkisinden kurtaracağı Suudi Arabistan'a dönme düşünün gerçekleşmesi, onun değerini kanıtlayacak ve babasının başarılarını gölgede bırakacaktır. Bilinç altında onu asıl harekete geçiren gücün bu düş olduğunu sanıyorum. Hayatında dünyayı ayağa kaldıracak önemli bir şeyler başarmak istiyor. Bu istek geçmişindeki terör cinayetleriyle birlikte ele alındığında onu çok ama çok tehlikeli kılıyor. İçki, kadın ve kumarla meşgul olarak Beyrut'ta geçirdiği günlerin bize bazı ipuçları verdiğini düşünüyorum diye araya girdi CIA'nin psikiyatrik konular bölümü başkanı Profesör Franklin Ernst Young. Gri saçları dağınık, iri yarı bir adamdı. Tamam, zengin Arap aile çocuklarından çoğunun kurtlarını dökmek için yabancı ülkelere gittiklerini biliyorum. Ama Haşim'in durumu farklı. Babasının sıkı bir Müslüman olması, oğlunun babaya o meşhur el işaretini yaparak canın cehenneme moruk, ben kendi yolumda yürüyeceğim dediğini düşündürtüyor. Haşim'in insanları şaşırtmak, beklenmeyeni yapmak eğiliminde olduğunu gösteriyor. Afganistan'a gidişi de öyle. Genellikle zengin çocuklar savaşmaya gitmez. Oysa Haşim Sovyetlere karşı savaştı. Onun geçmişine sahip birisi için epey cesaret isteyen bir karar. Sözünü ettiğim başkaldırı isteğiyle beklenmeyeni yapma eğilimi dini fanatizmle birleştiğinde adamı Amerika Birleşik Devletleri gibi tescilli bir düşmanla anlamlı bir diyaloğa girmeyecek çok tehlikeli biri yapıyor. Başkanın amacı FBI'ye gaz bombasını bulacak zamanı kazandırmak. Haşim'i mantıklı bir tartışmaya çekmek için herhangi bir umudumuz var mı? Onunla pazarlık edilebilir mi? En ufak bir ihtimal bile yok. Young başını kararlılıkla iki yana salladı. Adam bizi taşaklarımızdan yakaladı. Bunun farkında üstelik. İstediklerinin gümüş bir tepside sunulmasını bekliyor. Ya onun dediği olur ya da hiç. Ona ulaşmanın tek yolu diye söze girdi Lucius Kane, dinden geçer. Kur'an'dan ve Allah'tan geçer. Bu başarıya ulaşılabilecek bir yöntem. Bunu kabul etmiyorum, dedi Profesör Stern. Kur'an'ın büyük bir bölümü sevgi, acıma ve hoşgörü öneriyor. Hz. Muhammed'in sözlerine uyan aklı başında normal Müslümanlar bomba yerleştirip yüz binlerce insanı gazla zehirlemeyi düşünmüyor. Tıpkı İncil'e uygun yaşamaya çalışan aklı başında normal Hristiyanlar gibi. Oysa Haşim hiçbir bakımdan normal değil. O herif bir terörist. Saptırılmış bir İslam inancının uygulayıcısı. Bir kökten dinci. Kur'an'ı istediği gibi okuyan bir fanatik. Karanlık anlamlar görüp kendi yorumunu yapıyor. Ona Kur'an'dan bir ayet okuyun, derhal kendi görüşünü kattığı başka bir ayetle cevap verecektir. Dinden bahsetmeye çalışın, göreceksiniz bunun tuğladan yapılmış bir duvarla konuşmaktan farkı olmayacaktır. Ya onu tehdit edersek? FBI psikoloğu Bud Leopold başını şiddetle salladı. İşe yaramaz. Ona yapılmaması gereken tek şey meydan okumak. Her şeyden önce adam dengesiz. Eğer Washington'a zarar verirse bir nükleer bombayla onu ve arkadaşlarını havaya uçuracağınızı söylerseniz sırf kızgınlık ve gururundan gaz bombasını harekete geçirir. Öyleyse ne yapacağız? Burton umudunu yitirmeye başlamıştı. Haşim'in içinde Amerika'ya karşı nefret duygusundan başka bir şey yok. Onunla doğrudan pazarlığa çalışmak uzman bir aracı kullanılsa da zaman kaybından başka bir şey olmaz. Dinlemeyecektir bile. Bana kalırsa ona ulaşmanın en iyi yolu mesajınızı güveneceği biriyle iletilmesi. Saygı duyduğu, kendi tarafında gördüğü ya da en azından nereden geldiğini bildiği bir aracı. İyi de kim? Diye giderek artan bir umutsuzlukla sordu Burton. Pazarlıkta Amerika'yı temsil etmeyi kabullenecek ve olaya bizim açımızdan bakabilecek bir Arap bulabileceğimizi sanmıyorum. Özellikle de Haşim'in güvenebileceği birini. Onun saygı duyacağı herkes onun gibi kudurmuş fanatiktir. Ben de kimseyi düşünemiyorum diye cevap verdi Leopold. Yine de bunun tek çıkar yol olduğundan eminim. O da sessizliğe gömüldü. Burton uzmanlarına baktı. Profesör Young, Bay Kane neler düşünüyorsunuz? Denemeye değer mi? Başkana bu yolu önerebilir miyim? Her ikisi de başarıyla onayladı. Bulacağımız her kimse, dedi Leopold, yardım etmeyi kabul ederse ona bizim için doğru olan yaklaşımı tüm ayrıntılarıyla anlatmamız gerekecek. Hangi yaklaşımdan söz ediyorsunuz? Söyleyeceklerim size saçma gelecek. Ama onunla konuşmaya başlarken konuya tümüyle Haşim'in açısından bakmak, ona haklı olduğunu söylemek zorundayız. Amerika'nın Suudi topraklarında bulunmaması gerektiğini, bulunmasının bölgenin iç işlerine karışma anlamına geldiğini, hatalı olduğumuzu, bir çözüm bulmasına ve amacını gerçekleştirmesine yardım etmek istediğimizi anlatmalıyız. Bunları gerçekten söylemek zorunda mıyız? Strateji böyle gerektirir. Haşim'in ciddi olduğumuzu görmesini sağlamayız. Böylelikle diyaloğa girmeye hazır olur. Dinler mi? İşe bir de bu yanından bakın. O artık ailesinde kendine bir yer edinmeye çalışan ailenin yüz karası değersiz biri değil. Arap halklarının geleceğini elinde tutan, dünyanın en güçlü başkanını köşeye sıkıştıran biri. Başı dönecek, kendini olduğundan da güçlü hissedecek, olaylarda kazandığı önemi görecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir diyalogda onun karşısında ezildiği fikri egosuna okşayacaktır. Ben dinleyeceğine inanıyorum. Umarım haklısınızdır. Burton saatine baktı. Toplantı neredeyse 3 saat sürmüştü. Herkeste yorgunluk belirtileri görülmeye başlamıştı. Bitirmeden önce ekleyeceğiniz bir şey var mı? Profesör Stern, dudaklarını düşünceli bir ifadeyle büzmüş olan Janet Stern'ın sessizliği dikkat çekiciydi. Burada hepimizin unuttuğu ama son derece önemli bir şey var. Tamam, Frank'in başlangıç taktiğiyle ilgili söylediklerine katılıyorum. Aracı bize yardımcı olmayı kabul ederse işbirliği yapmayı da doğru buluyorum. Hatta Frank'in Haşim'in diyaloğa gireceği görüşünü de destekliyorum. Ama hepsinin gerisinde içimde zamanımızı boşa harcıyormuşuz gibi tatsız bir duygu var. Neden? Çünkü önemli bir noktayı gözden kaçırıyoruz. Kahrolası sorunun çekirdeği olan noktayı. Burton'un kaşları çatıldı. Neymiş o nokta? Konu Amerika olduğunda Haşim'in beyni kısa devre yapıyor. Hayır, kısa devreden çok daha tehlikeli. Washington'dan, Washington'ın temsil ettiği her şeyden nefret ediyor. Karanlık, sapıkça bir nefret bu. Onun gözünde Washington kötülüğün kökü, öldürülecek hayvanın kafası, büyük şeytan. İstekleri yerine getirilsin ya da getirilmesin, o nefret sönmeyecektir. Asıl tehlike burada. Tehdidin ya da herhangi bir pazarlığın sonucu nereye varırsa varsın, onun yüreğinde ve kafasında başkenti gerçekten gaza boğmak var. Ayrım sonu sayfa 240. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Audi. A-U-D-I. Porsche. P-O-R-C-G-H-E. Playboy. PLAYBOY